Ayrım 30.
Hatırlıyordum, selviler sonsuzluğun sembolüydü. Ama böyle sessiz sembollerin üzerine başka sessiz semboller koyarak bir sonuca ulaşabilmek mümkün değildi. Bunu anlamıştı, biliyordu. Yerinden kalktı ve geldiği gibi hızlı ama düzensiz adımlarla tekrar sisin içinde kaybolup gitti. Biraz bekledim. Tekrar dönebileceğinden kuşkuluydum ya da en azından geriye bakabilirdi bir kere daha. Sonra sessizce saklandığım yerden çıktım ve sepeti aldım. Onu hanımıma uzattığımda ezilmiş fesleğenlerin ve nar tanelerininkine karışmış kadife çiçeğinin kokusu hala keskinliğini yitirmemişti. Türbeden en fazla 100 adım ötede bulunan Rahime Hatun'un türbesinin kenarında oturuyorduk. Rahime Hatun kendi düğün gecesinde ölmüş bir derviş kızıydı. İsmihan anlattıklarımı sessizce dinledi, sepetin içindekilere o da tek tek dokundu ve nemli gözlerine rağmen gülümsemeye çalışarak ''İyi ki rahat yürüyemiyorum'' dedi. ''Oraya gitmeyi ne çok isterdim.'' Az sonra çenebaz kızlar, dedikoducu halayıklar ve gürültücü hadımlardan oluşan kalabalık bir grup geldi türbeye. Buraya neden geldiklerini biliyordum. Rahime kadının türbesi, kendine uygun bir koca bulmak isteyen kadınların çok sık geldiği ve dilekte bulunduğu bir yerdi. İsmihan sarayda kocasının türbesini ziyaret etmek istediğini söylediğinde herkes bunu saygıyla karşılamıştı. Ve sonra da düşünmüştük ki peçeli bir kadının Rahime Hatun'un türbesinde oturup beklemesinde de bir sakınca olamazdı. Ama artık ortalık giderek kalabalıklaşıyordu. İsmihan kolumu tuttu, ''Haydi gidelim artık'' dedi. Yavaş yavaş tahtirevanına ilerlerken yeni bir grup daha geldi. ''Hala, İsmihan hala sen misin?'' Onu tanımamız için seslenen kız peçesini geri atmıştı. Bu Safiye'nin kızı Ayşe'ydi. Ayşe annesine herkesten daha çok benziyorsa da doğrusu onun onda biri bile olamazdı. Saçları sarımsıydı ama bir yandan da kurumuş meşe yaprağının grimsi kahverengiliği vardı. Gözleri ne dolgun kahverengi ne de maviydi. İkisinin arasında bir bulanık renkti bu ve bakışları anlamsızdı. Elbisesinin göğsüne ya da başına konulan çiçekler, mücevherler, kabarık ve parlak kumaşlar göz alıcıydı evet ama ne yazık bu kıza hiçbir şey yakışmıyor, her şey üstünde eğreti duruyordu. Ayşe'nin kişiliği de donuktu, genellikle silik biriydi. Kendini göstermeye kalktığında ise bunu çok beceriksizce yaparak sersem durumuna düşüyordu sıkça. Ve işte yine bu tür saçmalıklarından birine kalkışmıştı. ''Burada ne arıyorsun hala? Bir koca bulmak için dertlenmene gerek mi var senin?'' Yaptığı gafı hemen anlamıştı ama olan da olmuştu. Düzeltmeye çalıştı. ''Oh affedersin, tabii ki buraya geleceksin. Ama ben hep 35'i geçenlerin iyice batıyordu.'' Söylediği her kelime onu daha da rezil ediyordu, sustu. İsmihan gülümsedi. Her ne kadar içinden bir an için bunlara bozulsa da hoşgörüyle kıza doğru yanaşıp elini tuttu. Sonuçta Ayşe henüz bir çocuktu ve ne kadar büyürse büyüsün bu cahilliği devam edecekti. Söyle bakalım Ayşe dedi, sen burada ne yapıyorsun? Senin de bir koca için dertlenmen gerekmez öyle değil mi? Ama dertleniyorum. Niye? Baban seni Ferhat Paşa'ya söz verdi. Bir kız başka ne ister? Ama Yeniçeri Ağız çok huysuz bir adam. Üstelik de ayaklarını sürüyor. Neden böyle yaptığını bilmiyorum. Allah bilir en az 50 yaşında vardır. Belki de senin ne kadar genç olduğunu bilmediği için böyle yapıyordur, dedi İsmihan yumuşak bir sesle. Allah'a emanet ol ama sen henüz 10 yaşındasın. Ama öbür Ayşe, peygamberimizin karısı, onunla evlendiğinde benden çok küçükmüş, oyuncaklarıyla oynarmış, ben ondan daha büyüğüm. Doğru, ama baksana ne diyeceğim, yaşlı bir adamla evlenmek çok da hoş bir şey değildir. Haklısın ama halacığım, Ferhat Paşa senin Sokullu Paşa'n kadar ihtiyar değil, hala yakışıklı bir adam. Evet, evet öyle. Hala, neden ağlıyorsun? Hayır, hayır evladım, ağlamıyorum. Haydi git işine bak. Rahime Hatun'u ziyaret et. Allah'ın işine karışmak istemem ama belki de bugün Rahime Hatun senin gönlünden geçeni verir, haydi. Ama sen ağlıyorsun, neden hala, haydi söyle bana, neden ağlıyorsun? Hiçbir şey kızım, yalnız Rahime Hatun'un mezar taşında yazanları okudum da duygulandım, o kadar. Ne yazıyor? Ayşe dönüp merakla yazıya baktı. Çiçeklerin arasında zarif harflerle bir şeyler yazdığını görüyordu. Ne yazık ki okuma yazma konusunda da çok yetenekli olmadığı için bunu kendi başına okuyamıyordu. Bu kızda donuk olan yer yalnız saçları ve gözleri değildi. Bence zekası da öyleydi. İsmihan gülümsedi. Neredeyse bütün gündür orada oturup türbeye bakmıştı ve okuduklarını ezberlemişti. Taşa hiç bakmadan tekrarladı yazılanları. Kader nedir? Dileklerimin yarısı bile henüz yerine gelmedi. Ben bu dünyadan koparıldım. İşte kader. Ama Allah beni ahirette ödüllendirecek. Son mısra, acıyla boğuklaşan sesi yüzünden iyi çıkmamıştı, tekrarladı. Allah beni ahirette ödüllendirecek. Safiye hızla odaya girdi ve kendini sabırsız bir tavırla divana attı. İsmihan, ne oldu hayatım, neyin var diye sordu. Şu Ferhat Paşa, ne olmuş ona? Murat ona kızıyla evlenmenin şerefini sunuyor ve adam neredeyse ağız burun büküyor. Allah aşkına o kim? Sonuçta bir köle. Ona söylenileni yapmak zorunda. İsmihan başını önüne eğdi. Yüzü kızarmıştı ama sesini çıkarmadı. Safiye devam etti. Ne yapabilirim? Eğer Ayşe'yi ona veremezsem Nurbanu birini bulacaktır. Bu adam Vezir-i Azam olacak, belli. Genç, zeki ve bu işi uzun yıllar yapabilecek biri. Eğer onun kontrolü Nurbanu'ya geçerse... İsmihan heyecanla sordu. Onunla evlenmek istemiyor mu? Safiye ne evet ne de hayır dedi, sızlanmaya devam ediyordu. Ama ona oğullar verecek genç, güçlü bir kadına ihtiyacı var dedi İsmihan inanamayan bir sesle. Safiye bu sözle de ilgilenmedi. O her zaman kendi aklından geçenlere çok daha önem verirdi. Her düşündüğünü karmakarışık söylüyordu. Sonra birden başka bir konuya geçti. Ya bu Ali Paşa ile ne yapacağım? O da güçlü bir adam ve onu elimde tutabilmem için bir başka akıllı kadına daha ihtiyacım var. Ali Paşa? Evet, yeni Macaristan valisi. Oralardaki zorlukları biliyorsun. Biliyorum. Rahmetli kocam Sokulu'nun yeğeni de bu dindeydi. Allah rahmet eylesin. Her neyse, Ali Paşa orayı çok iyi yönetiyor ve gelecekte de çok iyi işler başaracağından eminim. Ona uygun bir karı neden bulamıyorum ben? Ben onunla evlenebilirim, dedi İsmihan. Eğer sen bunun iyi olacağını düşünürsen. Uygun mu? Oh benim güzel arkadaşım, bu dünyanın en iyi şeyi olur. Sana söyleyeyim, hem akıllı hem de yakışıklı bir adam Ali Paşa. Gerçekten de bunu yapar mısın? Sokulu'nun ölümünden bu yana ne kadar yalnız olduğunu biliyorum. Ama doğrusu hiç cesaret edemezdim. Evet, onunla evlenirim diye tekrarladı İsmihan. Safiye'nin hanımıma söylemeyi ihmal ettiği tek şey, Ali Paşa'nın zaten evli ve iki oğlu bir kızı olduğuydu. Ama tabii ki Osmanlı kanından bir prenses için onları hemen bırakacağından bunun bir önemi yoktu. Gazanfer Ağa boşanma sırasında şahitlerden biri olarak bulunmuştu. Boşanma gerçekleştikten hemen sonra koşup hareme gelecek ve haberi Safiye'ye verecekti. Gazanfer bize Ali Paşa'nın üstüne başına meraklı, keskin hatlı, sert yüzlü bir adam olduğunu söylemişti. Çatılmış iki hançere benzeyen kaşları kemerli burnunun ortasında birleşiyordu ve bu burun aşağı doğru uzanıp neredeyse çenesinin ucuna bir üçüncü hançer gibi uzanan sakalının siyahlığına kadar ulaşıyordu. Sınırdan henüz dönmüştü ve sıkı bir asker yaşamının en belirgin özelliği olan sağlıklılık, güç onda hemen göze çarpıyordu. Sanki kayan bir yıldızın kuyruğundaki ışık gibi demişti Gazanfer onun için. Kendimi ona yakın hissetmekten tuhaf bir gurur duydum. İşte hadım Ali Paşa ile ilgili ilk izlenimlerini bu sözlerle anlatmıştı. Sonra da bu etkinin adamın boşayacağı kadını gördüğünde nasıl yok olduğunu. Bir zamanlar saraya ait olan bu kadın hem güzeldi hem de tavırları hoştu. Ne de olsa bir zamanlar sultanın yatağı için yetiştirilmişti. 26'sına geldiğinde arkasından yetişenlerin gençlik ve güzelliklerini görünce bir türlü gerçekleşmeyen bu emelinden vazgeçip paşa ile evlenmişti. Daha doğrusu durumu görenler onu paşaya vermeyi uygun görmüşlerdi. Doğrusu bu da kötü bir kader sayılamazdı. Saygın bir koca, kendine ait bir harem ve nikah. Aşk arayışı tabii ki zamanla yerini köklü bir saygıya bırakmıştı. Ve hatta kocasının yolunu bekleyen gözlerinde bir parça korku bile vardı. Çocukların yüzleri neredeyse derileri çıkana kadar ovularak temizlenmiş, en yeni elbiseleri giydirilmişti. Onlar da babalarının kapıdan içeri girmesini bekliyorlardı. Adam o kadar uzun zamandır evden uzaktaydı ki iki küçük onu hatırlamıyordu bile. Ama en büyükleri olan tüm öğretilenlere rağmen heyecanını bastıramıyordu ve babası içeri ilk adımını attığında bağırmadan duramamıştı. Baba! Bir şeylerin yanlış gittiğini ilk hisseden kadın olmuştu. Gazanfer bir hadım olduğu için ondan kuşkulanmak aklından bile geçmemişti. Ama diğer şahit yabancı biriydi ve bir erkekti. Sanki köpek görmüş bir kedi gibi ürkmüştü kadın. Hemen yüzünü peçesiyle kapatıp geri geri gitmeye başlamıştı. Bir yanlışlık vardı, ne olduğunu bilemediği bir terslik söz konusuydu besbelli. Ayakları birbirine karışıp sendelemişti. "Hayır kadın, dur," demişti Ali Paşa. Kadın bu emre hemen uymuştu. "Efendiler, şahitsiniz," diyen Ali Paşa hızla sözlerini tamamlamıştı. "Kadın, boş ol." Kadın sanki midesine bir yumruk yemiş gibi sarsılmıştı. "Boş ol." Ve sonra bir kez daha, "Boş ol. Evimden çek git ve bir daha başıma bela olma." Kadının peçesi korku ve şaşkınlıktan düşmüştü. İçgüdüsel bir şekilde çocuklarına sarılmıştı. Hemen kaptığı küçük kızını sanki söylenenleri duymaması için sıkıca bağrına basmıştı, diğerinin de kulaklarını kapatmıştı. Kadın titreyen dudaklarla sormuştu. "Neden? Ne yaptım? Bilmeden bir kusur ettiysem ne olur beni affet Allah aşkına." Ama bu bir sonuç vermemişti. Umutsuzluk içinde çocukları alıp hareme doğru yıkık dökük uzaklaşmıştı zavallıcık. En büyük oğlan hala oradaydı. Babasının annesine yaptıklarından olumsuz olarak etkilenmişe benzemiyordu. Ne de olsa o bir kadındı, aptal bir kadın. Oysa onlar erkekti. Ama Ali Paşa'nın, "Haydi çocuk, sen de git annenle. Bu efendilerle bizim halledecek önemli işlerimiz var," demesiyle o da hayal kırıklığı içinde haremin yolunu tutmuştu. Gazanfer bana bunları anlattıktan sonra, "Aslında bu boşama kadıya gitse aynı sonuç alınmayabilir," dedi. "Neden?" diye sordum. "Merak ediyordum çünkü az önce Safiye'ye her şeyin yolunda gittiğini söyleyip gelmişti yanıma. İsmihan'ın Ali Paşa ile evlenebilmesi için hani hiçbir engel yoktu?" "Yasalara göre şahitlerin Müslüman olmaları gerekir." "Evet." Gazanfer'in sözleriyle şaşkına dönmüştüm. "İşin doğrusu sana şunu itiraf etmeliyim. Ben kendimi hiçbir zaman böyle bir suça şahitlik yapacak ölçüde Müslüman hissetmedim. Hanımım beni çok çabuk Yedi Kule zindanlarından kurtarmıştı. Orada neredeyse ölmek için yalvarıyordum ben Allah'a. Şimdi beni kurtarmak için kullandığı o yüce gücünü nasıl böyle bir iş için kullanabiliyor? Bence bu duruma Allah razı olamaz." İsmihan'ın Ali Paşa ile evleneceğini birkaç saat sonra öğrenen Ferhat Paşa hemen Ayşe ile evlenmeye razı olmuştu. En kısa zamanda hemen nikah kıyılacaktı. Gerçek anlamda evlenmeye gelince bu biraz zaman alacaktı. Gelin henüz buluğa bile ermemişti, bunu bekleyeceklerdi. Ama nikah her anlamda geçerliydi ve ancak taraflardan birinin onurunun şiddetle zedelenmesiyle bozulabilirdi. Kızın bir Osmanlı prensesi olduğu düşünülünce bunu ölümden başka bir şeyin bozamayacağı kesindi. Bu nikahın hazırlıklarıyla birlikte İsmihan'ınkiler de yürütülüyordu. Nikahtan bir gün önce İsmihan beni yanına çağırdı ve damadı görmek istediğini söyledi. Böyle bir talep sık rastlanan bir şey değildi ama hiç duyulmamış da değildi. İslam hukukuna göre gelinin onayının alınması zaten gerekliydi. Ama bu iş hep adet yerini bulsun diye yapılırdı ve genellikle gelin çok mahcup olduğundan ya da korktuğundan onun yerine sahipleri konuşurdu. Ve gelin de zaten onların sözlerine inanıp uymak zorundaydı. Kadının bir dul olması durumunda işler çok daha değişik oluyordu. Hele bir de saraydan bir soylu ise. O zaman hiç kimse kaşını havaya kaldıramazdı böyle bir istek karşısında. İsmihan'a elimden geleni hemen yapacağımı söyledim. Ama içimde iki konuda endişe ve merak vardı. Birincisi hanımımın solgun yüzü ve heyecanlı tavrından kaynaklanıyordu. İstediği basit şeyi çok aşıyordu tepkileri. İkincisi ise neden bu konuda benden yardım istediğiydi. Çünkü ben damadı hiç tanımıyordum. Safiye ve adamları ona çok daha kolay yardım edebilirdi. Yine de görevimi yapacaktım. Buluşma Macaristan valisinin kendi isteğiyle biraz ertelendi. Paşa gelince nikah için ne renk kumaş alması gerektiğini bilemiyordu ve bu konuda benden yardım istemişti. Acaba hanımın maviyi mi kırmızıyı mı tercih eder? Ona İsmihan'a en çok yakışan rengin kırmızı ya da pembe olduğunu söyledim. Bundan emindim. Ama adam sözlerime pek kulak asmadı ve hayır hayır dedi, kırmızı olmaz. İnci ve gümüşle süslenmiş mavi bir giysi enfes olur. Paşa benim cevaplarıma da estetik anlayışıma da aldırmamıştı. Adamla ilk karşılaşmam böyle olmuştu ve Gazanfer'in onunla ilgili olarak söylediklerine tamamen katılmıştım. Yeni haremde işimin en zor tarafının gidip gelecek odalıkları ayarlamak olduğunu düşünmüştüm bu karşılaşmadan sonra. Ali Paşa'nın yüksek zevkleri başımı bayağı ağrıtacağı benziyordu. İsmihan Ali Paşa'ya, "Bugün beni görmeye bir kadın geldi," dedi. Konuğumuza 5 küçük gümüş kasede değişik reçeller sunuyordum. İçlerinden en pahalısı olan hurmayı seçmesine şaştığımı doğrusu söyleyemem. O ana kadar konuştuklarını tam bir dikkatle dinlememiştim. Konuşmalar daha çok Ali Paşa üzerine olmuştu. Adam bu evliliğin ona vereceği onuru süslü sözlerle defalarca tekrarlamıştı. Selim'in kızının ne kadar akıllı, güzel ve yüce yürekli olduğunu söylemeyi de ihmal etmemişti. Arada bir perde olduğu için bunları çok rahat söylüyordu Ali Paşa. Hayatı boyunca İsmihan'ı nasıl sevip sayacağı konusunda yemin bile etmişti. Hanımımın söyledikleri bu formalite konuşmalarının dışında kalan ilk ve tek cümleydi. Son derece irkilmiştim. Ama bunun nedeni yalnız kullandığı kelimeler değildi. Ses tonu sanki bir fırtınaya haber veriyordu. Yıllar boyunca İsmihan giderek şişmanlayarak neredeyse beni aşacak boyutlara gelmişti. Onu kımıldatmak, oradan oraya götürmek gerçekten de zorlaşmıştı. Ama şimdi düşünüyordum ki ben onun bedeniyle uğraşırken neredeyse ruhunu unutmuştum. Oysa bu ruh yalnız benim için değil, başka erkekler için de önemli olmuştu. Hatta o dünyadan alabileceği her şeye arsızca yapışan Ali Paşa gibi biri için bile. İsmihan'ın söyleyeceği önemli bir şey vardı, bunu hemen hissetmiştim. Valide. İsmihan'ı bedensiz yapan, yalnız arkasında durduğu perde değildi. Loş bir ışık veren kandiller ve gölgeler de buna yardım ediyordu. Sesi sanki bir başka dünyadan gelir gibiydi ama bu ses yine de çok güçlü ve etkileyiciydi. Sanki sisli bir günde insanın ciğerlerine dolan rutubet gibiydi ve insanın beyninde hükmederek yayılıyordu. Ali Paşa sanıyorum o an bu sisle mücadele edecek hiçbir silahının olamayacağını anlamıştı. Keskin ve sert tavırları işe yaramayacaktı besbelli. İsmihan'ın sesi vicdanının, sağduyunun sesiydi. Bugün "Beni görmeye bir kadın geldi," diye tekrarladı ses. "Onu tanıyamadım. Oysa üvey annemin hizmetkarlarından biriymiş. Tabii ona kapımı gönül ferahlığıyla açtım. Beni dünyada sanki güvenebileceği son dostuymuşum gibi kabul ederek gelmişti. Eski bir köle, akrabasız, zavallı bir kadın. Nereye gidebilirdi? Onu ve 3 çocuğunu memnuniyetle yanıma aldım. Ama şunu sormaktan kendimi alamadım. Babam, Sultan, seni nasıl böyle yapayalnız bıraktı? Sorumluluklarını yerine getirmeyen bir adam neye yarar?" Bunun üzerine bana anlattı. Kocasının, babamın güvenip de ona verdiği adamın, onu nasıl bir başkasıyla evlenebilmek için 10 yıllık sadakatini hiç düşünmeden bıraktığını. "Bu kadını tanıyor olmalısınız paşa. Benim tanıdığımdan çok daha iyi üstelik. Onun sizin karınız ve benim de onun yerini almak istediğiniz kadın olduğunu öğrenince doğrusu inanmakta zorlandım. Nasıl bu kadar zalim olabildiniz?" Ali Paşa, Osmanlı soyundan birine karşı, üstelik de bu kadar haksız bir konumda, kendini savunmakta çok acizdi. Artık her şey bitmişti. Söyleyecek tek bir kelime bile kalmamıştı. İsmihan'ın sözleri noktayı koymuştu ama öfkesi henüz sona ermemişti. "Hayır, buna inanamıyorum. Nasıl olur da Osmanlı kanından birinin onuruyla oynama cesaretini gösterebilirsiniz? Sizi ölüme yollamadığım için şanslı sayılırsınız. Bu tahtı tehdittir, bana böyle bir evlenme teklifi getirmek. Size iyilik dileyemiyorum paşa. Allah şahidimdir, onun sizi cezalandırması için dua edeceğim. Dilerim vicdanınızın çektireceği azaptan kurtulamayasınız. Bu da zaten hayatınızı cehenneme çevirmek için yeter." Bu sözlerin üzerine Ali Paşa hiç sesini çıkarmadan çıkıp gitmişti. Safiye için için, hatta bazen dışından da küçümsediği İsmihan'ın yaptıklarını duyunca kulaklarına inanamamıştı ve öfkesinden çılgına dönmüştü. Elinden gelen her şeyi yaptı. Yalvardı, kızdı, bağırdı ve hatta beddualar bile savurdu ama sonucu değiştiremedi. İsmihan neredeyse yavrularını koruyan bir aslan gibi, güç olarak olmasa da ruh olarak tam olarak böyleydi, dul kadını ve çocuklarını hiç geri adım atmadan savunmaya devam etti. Sonunda Safiye de buna razı oldu. Böylesine önemli bir müttefiki kaybetmeyi göze alamazdı. Tabii ki Nurbanu bu fırsatı değerlendirmeye çalışmakta hiç geri kalmadı. Hemen Ali Paşa'ya kendi çevresinden kızlar sundu. "Ali Paşa Nurbanu'yu reddetmiş, öyle mi?" diye çılgın gibi bağırmıştı Safiye haberleri öğrenince. "O ihtiyara hayır dedi demek ki. Ama neden? Onu bu kadar mı büyüttüm ben gözümde?" İsmihan buna sessizce cevap vermişti. "Hayır." Gülümsüyordu. "Sanırım sen onu küçük gördün." Hemen yanı başında oturan, koruması altına aldığı dul kadına ve çocuklarına sevgiyle bakıyordu.